Ayrım 26. Dişi Kurdun Rüyaları. Cengiz Aytmatov. Sayfa 239. Ama Abdiyas'ın kalkıp diz çökecek hali yoktu. Cansız bir kütle gibi düştü yere. Kandolov bu defa onu ceketinden yakaladı.
''Ne bekliyorsun orospu çocuğu? Haydi Tanrı'nın olmadığını söyle.''
''Tanrı vardır.'' diye inledi Abdiyas.
''Ya demek öyle.'' diye kükredi Mişaş. ''İnat ediyorsun ha. Başından beri inat olsun diye yaptığını biliyordum zaten.''
Hiddetinden kuduran Kandalov Abdiyas'ı armut silkeler gibi silkeledi.
''Bunu sen iselin, Tanrı'ya tapan budala, şimdi bayram yapacaksın. Hey siz, götürün onu şu ağacın altına, oraya bağlayın. Sonra da altına ateş yakıp ayak parmaklarını kızartacağız.''
Abdiyas'ı ihtiyar saksavul ağacının altına sürükledikten sonra Boz Kepa'ya kamyondan ip getirmesini emretti. Kepa emri yerine getirirken Boz birden fark etti ki adamlarından ikisi yok olmuş.
''Hey, siz ikiniz neredesiniz? Uzuk Bay, pis yerli orospu çocuğu. Hey sen, bok aktörü, çabuk gelin buraya. Gelip yardım etmezseniz bir damla vodka vermem size.''
Bu korkunç tehdit karşısında iki ayyaş saklandıkları yerden çıkıp zavallıyı ağaca bağlamak için yardıma koştular. Başlangıçtaki kötü şaka şimdi bir linç etme olayına dönüşüyordu. Abdiyas'ın kollarını bağlamak için dal kıran Mişaş yine küfrediyordu.
''Orospu, ne çivi var ne de gerçek bir çarmıh. Onu gerçekten çarmıha germek kıyak bir şey olacaktı.''
''Zararı yok, iple de olur bu işte de Boz. Kollarını açar, bacaklarını gereriz, hiç kımıldayamaz. Böylece sabaha kadar bırakırız. Bu süre içinde Tanrı var mı yok mu düşünsün dursun.''
''Seni temin ederim ki bu geceyi uzun zaman unutamayacaktır. Bu çirkefe kim olduğumu göstereceğim. Ordudayken bundan beter olanları da yola getirdim ben. Haydi kaldırın onu, öteki dala, daha yukarıya. Bu kolunu buraya, o ayağını da şuraya.''
En ufak bir direniş gösterecek durumda olmayan Abdiyas, göz açıp kapayıncaya kadar bir zamanda kol ve ayakları gerilerek ağaca asılmıştı. Kurutulmak için güneşe bırakılmış bir post gibi duruyordu orada. İşkencecilerin küfürlerini anlaşılmayacak kadar az duyuyordu. Hiç kuvveti kalmamıştı ve karnının sağ tarafında müthiş bir yanma duyuyor, sırtı da çok ağrıyordu. Ağrıları o kadar şiddetliydi ki başka hiçbir şeyin farkında değildi. Ayaklarının dibinde yakmak için topladıkları ot ve dallar pek yaş olduğu için tutuşmadı. Sarhoşlar benzin döküp tutuşturmayı da akıl edemediler ve sonunda yakmaktan vazgeçtiler. Sonra da ağaç üzerine gerilmiş korkuluk gibi duran Abdiyas'ı güzel bir manzaraymış gibi seyrettiler bir süre. Hepsi, özellikle de Boz çok zevklenmişti. Boz kendisini çok iyi bir iş yapmış, çok anlamlı bir infazı yerine getirmiş sayıyordu.
''İşte bize karşı olanların sonu budur.'' diye bağırdı hiddetle. ''Uyum sağlamayan pisliklere ancak böyle davranılır. Hepsini köpekler gibi asacağım. Dünyanın çevresini sıra sıra dar ağaçlarıyla dolduracağım. Kimse ağzını açmaya cüret edemeyecek. Herkes itaat edecek ve tıpış tıpış yürümeyi öğrenecekler. Koca bir yudum daha içelim şimdi. En kuvvetli biziz.''
Buna bir diyecekleri yoktu ve hep birlikte kamyona döndüler. Kandalov herhalde yalnız kendisinin bildiği tuhaf bir şarkı mırıldanıyordu.
''Pantolonları giyeceğiz, tabancaları takacağız, bir ki, bir ki.''
Ve halk komiserleri de vodkalarını bir solukta içerek neşeyle koro halinde tekrar ediyorlardı.
''Bir ki, bir ki.''
Bir süre sonra Abdiyas bir motor sesi duydu. Farlar yanmış, kamyon harekete geçmiş ve yavaş yavaş bozkırın karanlıklarında kaybolmuştu. Her şey sessizliğe gömüldü ve gecenin karanlığı onu da örttü. Yapayalnızdı, göğsü yanıyordu. Ağrıları dayanılmaz haldeydi ve bilinci med dalgalarına gömülen bir adacık gibi yavaş yavaş batıyordu. ''Oka üzerindeki adacığım, seni kim kurtaracak ey benim yüce peygamberim?'' Düşüncesinin son çıkan kıvılcımlarından biri bu söz idi. Hayatı yavaş yavaş sönüyordu. Geniş bir alanı kaplayan bir su görür gibi oldu. Sonsuz ufuklarda ucu bucağı olmayan, sessizce kımıldayan bir deniz. Beyaz köpüklerde rüzgara kapılmış hafif kar taneleri gibi sessizce, yalnızca Tanrı'nın bildiği bir yere doğru akıyordu. Uzakta suların üzerinde bir insan karaltısı gördü ve onu tanıdı. Bu onun babası Diakos Kalistratov idi. O zaman batan gemi için dua okuyan kendi çocuk sesini duydu. Bu duayı babasına okuyordu ama babası çok uzaktaydı ve kelimeler sonsuz uzayda dağılıp gidiyordu. Gökyüzü yeni yeni aydınlanmaya başladı. Herkes uykuda. İyiliğin, gerçeğin, adaletin aslı yüce Tanrım, durmadan dua edişimi bağışla. Çünkü ben asla kendim için dua etmiyorum. Kalbimin dünya nimetine ihtiyacı yoktur. Senden ömrümü uzatmanı da istemiyorum. Ama insanların insan ruhlarının selameti için hep dua edeceğim. Ey bağışlaması bol Tanrım, bizi karanlıkta bırakma. Bu dünyada iyiyi kötüden ayırmamıza yardım et, bizi aydınlat. Kendim için dilekte bulunmaya cesaretim yok. Bana olacak her şeyi önceden kabul ediyorum. İstersen beni ebediyen cennetine al, istersen cehennem ateşine at. Kaderimiz sana aittir, ey dile sığmaz, gözle görünmez Tanrım.
Benim bir tek dileğim var.
Benim bir tek dileğim var, bu mucizeyi yarat. Sevgilimin gemisi hiç durmadan yoluna devam etsin. Gündüzler boyu, geceler boyu, birbirini izleyen çok uzun gecelerde ve gündüzlerde. Dünya senin koyduğun yasalara göre dönmeye devam ettikçe, o hep dosdoğru, topları susmuş olarak rotasını hiç değiştirmeden yoluna devam etsin. Bütün okyanusları aşsın, dalgalar ona çarparak kırılsın, uğuldasın, gürlesinler. Deniz yağmur olup onun üzerine şarıl şarıl dökülsün ve o acı köpüklerle dolu deniz havasını teneffüs etsin. Güvertenin gıcırdadığını, rüzgara uyarak uçuşan ve bağırışan martıları işitsin. Böylece uzak bir kıyıda hayal ettiği ve asla demir atamayacağı bir ışık şehrine doğru yüzsün, yüzsün. Amin. Abdiyaz kendine ait olan bu sesin gittikçe zayıfladığını duyuyordu. Ses ıssız bozkırın ortasında, dünya okyanusunun üzerinde, küçücük bir dalganın iniltisi gibi kaybolup gitti. Ayın parlak ışığında onun çarmıha gerilmiş vücudu kanatlarını açmış büyük bir kuşa benziyordu. Havada uçarken öldürülmüş, öylece bir saksavulun dalları üzerine atılıvermiş. O beş adama gelince, o hunharlığı yaptıktan ve iyice sarhoş olduktan sonra oradan bir kilometre kadar uzaklaşmış, saygı ölüsüyle dolu kamyona binip birbiri üzerine leş gibi yığılmış, kendi kusmukları içinde uyuyorlardı. Vücutlarını saran hava yüksek sesli horlamalarından çıkan pis kokularla dolmuştu. O Tanrı yanlısına verdikleri ders kusursuz olsun diye ve güçsüzlüğünü, akıbetinin kendi ellerinde olduğunu anlaması için yapayalnız bırakmışlardı. Şüphesiz terk edildiğini anlayınca korkudan ödüp atlayacak, peşlerinden koşup gelmek için can atacaktı. Ağaca asılı olarak geçirdiği o geceden sonra herhalde Tanrısını inkar edecek ve asıl güçlü olana, yani kendilerine boyun eğecekti. Onu öyle bırakma fikri tekrar Bos'un gözüne girmek isteyen Hamlet'ten, yani Galkin'den çıkmıştı. O sert ama yanmış boğazından tatsız tuzsuz bir su gibi geçen vodkayı içtikten sonra ortaya atmıştı bu fikri. Şafağın ilk ışıklarında kurtlar üçüncü defa inlerinin yolunu tutmuşlardı. Artık iyice zayıflamış olan Akbar önde gidiyor, ağır taş çaylar da topallaya topallaya peşinden geliyordu. Görünüşe göre insanlar gitmişti ama iki hayvan yine de mayın dolu bir alandan geçiyorlarmış gibi çok tedbirli, yavaş yürüyorlardı. Her adımda tuhaf ve kötü bir engel çarpıyordu ayaklarına. Sönmüş ateşten kalanlar, konserve kutuları, kırık şişeler, kamyon tekerleklerinin açtığı çukurlarda sert maden ve lastik kokuları, pis pis kokan boş şişeler. Artık yaşanılır olmaktan çıkan bu yerleri tamamen terk etmeye karar verdikleri bir sırada Akbar birden durdu. İhtiyar Saksavul'un orada bir insan görmüştü. Bulundukları yerde pustular ama adam hiç kımıldamıyordu. Yalnız hafif rüzgar saçlarını sallıyor, solgun yüzüne indiriyordu. Dişi kurt yere iyice sindi. Kasları kasılmıştı, saldırmaya hazırdı. Artık onun en büyük düşmanı, bütün felaketlerin sorumlusu insandı. Şimdi üzerine atılıp boğazını dişleyecekti. Yine birden duraladı. O ağaca asılı duran adamı tanımıştı. Evet, yazın üzerine atıldığı, kokulu otlar arasında yavrularıyla oynayan o kaçık adamdı bu. Üzerinden atladığı zaman şaşkın ve korkulu gözlerle kendisine bakan, onun içinde onu parçalayacağı yerde başının üzerinden teğet geçtiği çıplak adam. Ve işte o adamı şimdi bu saksavulun dallarına asılmış görüyordu, hareketsizdi, hiç ses çıkarmıyordu. Başı hafifçe yana kaymıştı ve dudaklarının ucundan incecik bir kan sızıyordu. Yaşayıp yaşamadığı belli değildi. Akbar saldırıya hazırlanan taş çaynarı durdurdu, sonra ağaca sokularak yavaş yavaş inlemeye, ölen yavruları ve alt üst edilen bozkır için ağlamaya başladı. Çünkü ölmek üzere ve onu teselli edemeyecek durumda olan bu adamdan başka önünde gözyaşı dökebileceği kimse yoktu. Ama adam o sırada güçlükle nefes alarak gözlerini açabilmiş ve dişi kurdu görmüştü. Son bir gayretle mırıldandı. "Geldin, geldin." Bu onun son sözleri oldu ve başı cansız önüne sarktı. Bir motor sesi duyuldu ve uzakta hızla oraya yaklaşan bir kamyon görüldü. Yaklaştıkça tehlikeli bir şekilde büyüyor, doğmakta olan güneş ışıkları ön camlarından yansıyordu. Bosun çetesi cinayetin işlendiği yere gelmekteydi. Kurtlar daha fazla bekleyemezlerdi, kaçtılar. Hiç arkalarına bakmadan koşuyor, Mujun kum bozkırını bir daha dönmemesiye terk ediyorlardı. Akbar ve Taş Çaynar, Aldaş Gölü yakınlarında tam bir yıl kaldılar. Bir batında en çok yavruyu burada doğurdu Akbar, tam 5 yavru doğurmuştu. Bunlar sazlarla örtülü binlerce hektarlık bu alanda güçlükle büyüyorlardı. Büyük bir yangın felaketine kadar burada yaşadılar. Savaştan az sonra bu bölgede keşfedilen değerli madenlerin çıkarılmasına başlanmıştı ve hala devam ediyordu. Bu madenlere ulaşmak ve sonra taşımak için durmadan yol inşa eden adamlar, isimsiz posta kutusu sitelerinden birini daha inşa etmek için çalışmalarında güçlük çıkaran bu sazları yakmaya karar vermişlerdi. Üstelik bütün gölü kurutma ihtimalleri vardı. Korunmaya alınmış, sit alanı ilan edilmiş olsun olmasın, tereddütsüz yakacaklardı o bölgeyi. İnsanoğlu çıkarı uğruna yerküreyi bir limon gibi sıkabilirdi. Kurtlar önce kendi alanlarında tutuşturucu bir madde serpmek için alçak uçuş yapan uçakları gördüler. Geceliğin ateş yakıldı. O tutuşturucuyu emen sazlar barut gibi çatır çatır yanmaya başladı. Muazzam alevler gökyüzüne çıkıyor, dumanlar bozkırdaki kış sisi gibi gökyüzünü kaplıyordu. İlk tehlike belirtilerinden sonra kurtlar şaşırmış, oradan oraya koşmaya başlamışlardı. Kuş sürüleri gölün üzerinde toplanmış, çığlık çığlık öterek havada dönüp duruyorlardı. Sazlığın bütün sakinleri, domuzlardan yılanlara kadar bütün canlılar, kaçacak, sığınacak yer arıyorlardı korku ve çaresizlik içinde. Kurtlar yavrularını birkaç defa bir yerden başka yere taşıdılar ama hayatlarında ikinci kıyamet de kopmuş, alevler etraflarını sarmıştı. Tek kurtuluş yolu gölden yüzerek kaçmaktı. Akbar ve Taş Çaynar birer yavruyu dişleri arasına aldılar, diğer üçünü oldukları yerde bırakarak suya atladılar. Ama gölün karşı kıyısına geldikleri zaman bütün gayretlerine rağmen ağızlarında taşıdıkları iki yavrunun boğularak ölmüş olduklarını gördüler. Bir kere daha gerilerinde ölü bir toprak bırakarak gittiler, içgüdüleri dağlara çıkmalarını söylüyordu ve onlar da dağ yolunu tuttular. Kurtların yolu çok uzundu. Birçok defa geceleyin farları göz kamaştıran arabaların yolundan karşı tarafa geçmek zorunda kaldılar. Karanlıkları delerek koşan bu ışıklar bu yolculukta unutamayacakları en korkunç görüntüler oldu. Kurday yaylasını aşıp Aktuz geçidine ulaştılar. Burasını da pek emin görmedikleri için yola devam ederek sonunda Isık Göl'e geldiler ve burada kalmaya karar verdiler. Daha uzağa gidemezlerdi. Göl aşamayacakları kadar büyüktü. Üçüncü defa yeni bir hayata başladılar. Yeni yavruları oldu. Bu defa 4 yavru doğurdu Akbar. Akbar ve Taş Çaynar'ın soylarını devam ettirmek için bu son çabaları oldu. Çünkü bundan sonra hayatları büyük bir facia ile son bulacaktı. Üçüncü bölüm. Birinci kısım. Her insan kaderinin peşinde koşar ve her kader adımını arar. Hayat böylece sürüp gider. Eğer kader oklarının her zaman hedeflerine ulaşma özlemi içinde bulundukları doğruysa, bu hikayemizde bu özlemlerini giderdiklerini söyleyebiliriz. Çünkü hiç şaşmadan hedeflerine ulaşmışlardır ve her şey şartların sürüklediği sona doğru tabii şekilde gelişmiştir. O gün Bazarbay Noygutov'un bir jeoloji ekibinin kılavuzluğunu kabul etmesi de rastlantı sonucu olmuştu. Aslında bu jeologların tabandan geçeceklerinden, gidecekleri yere ulaşmak için kendisine ihtiyaçları olacağından hiç haberi yoktu. Onlar gelip bulmuşlardı onu. Ağıla ot toplayan traktörlerin açtığı yoldan gelmişlerdi. "Bu bölgeye niçin taban adını vermişler?" diye sormuştu işlerinden biri. "Niye sordunuz bunu bana?"
"Hiç, sadece merak ettik."
Taban ya da taman, bizim dilimizde ayağın altı demektir. Bak, çizmemin altında da taban var, işte böyle. Burası da şu dağın tabanıdır.
Ha evet, demek Taman Yarımadası'nın, sonra o meşhur Taman Tümeni'nin adları buradan geliyor.
Bak, bunu ben bilmem. Bir generale sorsan daha iyi edersin. Ben sadece koyunlarımla ilgilenir, onlara bakarım. Jeologlar ona Acı Taş Boğazı'na gittiklerini ama ellerindeki harita ile yolu pek bulamayacaklarını, bölgeyi iyi bilen bir yerle aradıklarını anlatmışlardı.
Neden olmasın demişti Bazarbay kendi kendine. Üstelik bu iş için para da vereceklerdi. 4 atlıyı ve bir yük atını o meşhur boğaza götürmek hiç de zor bir şey değildi. Herhalde oralarda altın madeni bulacaklarını sanıyorlardı. Bulurlarsa iyi ikramiye verirlerdi onlara. Ama ne aradıkları ilgilendirmezdi onu. Onları doğru yola sokar, sonra da karanlık basmadan kış ağılına dönerdi. Onun için çok kolay bir işti bu.
Bu şehirli delikanlılar hiç de cimri değillerdi. Bazarbay önce red anlamında başını sallamıştı. Ya müfettiş gelir beni işimin başında bulmazsa? Alay edersiniz tabii ama benim de sorumluluklarım var. Başçoban Noygutov nerede derler. Tam da koyunlar doğum yapacağı sırada niçin işinin başında bulunmuyor derler. O zaman size bir şey olmaz, zılgıtı ben yerim, cezayı ben çekerim. Bunun üzerine jeologlar hemen ücreti arttırmış ve ona 25 ruble teklif etmişlerdi. Vay enayiler, verirlerdi elbet. Ceplerinden çıkacak değil ya, devletin parasıydı verecekleri. Bu yüzden fakirleşecek de değillerdi. Hem onlar da sadece ceplerini doldurmayı düşünüyorlardı. Değer miydi onlar için kendi canını sıkmaya? Bu kadar küçük bir iş için onlardan bu kadar çok para koparmak hiçbir rahatsızlık vermezdi ona. Koyunlarını kısa bir süre için bırakıp gitmek de pek umurunda değildi. Normal zamanlarda hemen hemen her 3 günde bir ufacık bir sebeple bırakıp giderdi onları. Özellikle de düğünleri, en mütevazi cenaze törenlerini hiç kaçırmazdı. Yeter ki içki olsun, içme fırsatı da olsun. Maaş alma günlerinde sovhoz muhasebesine gittiği zaman ikinci çoban, 2 yardımcısı, gece korucusu, karısı, o da maaş alıyordu, ve kuzulama zamanında fazladan işe alınan işçiler soğuk ter dökerlerdi. Niçin? Çünkü Bazarbay zil zurna sarhoş olarak atının üzerinde güçlükle durarak ancak gece yarısı dönerdi evine. Pis cadaloz karısı da onu müdüre şikayet etmişti herhalde. Çünkü 3 aydan beri Muhtemet Boronbay imzalar tamam olsun diye maaşını evlerine kadar bizzat getirmek zorunda kalıyordu. Laf mıydı yani? Madem ki imza işine bu kadar önem veriyordu, gelsindi. Bu 25 ruble beklenmedik bir kısmetti onun için. Elbette Acı Taş yolu da öyle kolay gidilir bir yol değildi. Çakıllı bazı yerlere baş döndürecek kadar sarp bir yoldu. İnsanın düşüp boynunu kırması içtendi. Ama dağ yolunda bunlar pek olağandı. Yine de bu dar ve dik yolu tırmanmak, düz bir stadın etrafında koşarak dönmek ve madalyaları toplamaktan daha zordu. Tabii zordu ama dünyada adalet yoktu ve hiç olmayacaktı. Senin bütün yıl katrandan yapılan yolları olmayan, akarsuyu, elektriği de olmayan bu yitik yerlerde boynuna kadar hayvan pisliğine gömülerek anan ağlasın, beyaz ayakkabılı bu genç açık gözler de statlarda koşu yapsın ya da gol atmak için top peşinde koysunlar. Onları omuzlarda taşırlar, gazeteler göklere çıkarır. Sen ise sabahtan akşama kadar haftanın 7 gününde hiç izin yapmadan didinir durursun. Senin gibiler karınlarını ancak doyurabilirler. Adalet miydi bu? İnsan içmesinde ne yapsındı? içkiyi bile rahat içirmezlerdi insana. Karın tepene biner, içtiğini burnundan getirir. Sonra senden koyun başına en az bir kuzu isterler. Koyunlardan biri kısır olur da doğurmazsa vay haline. Hayvanları semiz, yapağları temiz ve ince olsun isterler. Sentetik yünlerin seninkinden daha iyi olduğunu söyleyerek de tehdit ederler insanı. Yün kırkma zamanında kontrolörler akın eder, akbabalar gibi üşüşürler insanın başına. Yünleri kıl kıl sayarlar. Sen kendine bir tutam yün alamazsın. Çünkü bu yünü döviz karşılığında yabancılara satarlar. Döviz denen şeye çok ihtiyaçları var galiba. İnsan bir hiç için yoruluyor işte. Bu koyunların da, bu insanların da, bütün bu pis varlıkların da canları cehenneme.
26. ayrımın sonu. Sayfa 249.